Ayrım 16. 23. Kısım. Faber uyanıktı. Tüm günü yatakta geçirmiş olmasına karşın vücudu herhalde uyumak istiyordu. Ama kafası çalışıyor, olanakları bir bir gözden geçiriyor, senaryolar hazırlıyor, kadınları, vatanını düşünüyordu. Artık buradan kurtulma noktasına gelmiş olduğundan vatanıyla ilgili anılar acı tatlı bir nitelik kazanmıştı. Bıçakla dilim dilim keserek yenebilecek dolgunlukta sosisler, yolun sağından giden arabalar, uzun yüksek ağaçlar, hepsinden çok sert sessizlerle, kusursuz sesli harflerden oluşan fiillerin olması gereken yerde cümle sonunda olduğu anlamın bu nedenden ötürü bambaşka bir nitelik kazandığı, ana dili gibi olmadık şeyler düşünüyordu. Doruk noktaları düşünmek aklına Gertrude'u getirdi yine. Faber'ın yüzünün altındaki yüzü, onun öpüşleriyle temizlenen makyajı, zevkle sımsıkı kapadığı gözleri, sonra bu gözlerin ihtirasla açılıp Faber'ın gözlerinin içine bakması ve ''Ya Liebling, ya!'' demesi. Saçmalıktı bu. 7 yıldan beri bir keşiş hayatı sürdürüyordu. Ama Gertrude'un da aynı şeyi yapmasına bir neden yoktu. Belki de Faber'dan sonra bir düzine erkekle ilişki kurmuştu. Kraliyet İngiliz Hava Kuvvetleri'nin saldırısında ölmüş de olabilirdi. Burnu bir santim uzun ya da kısa diye manyaklar tarafından da öldürülebilirdi. Belki de karartma sırasında bir kazaya kurban gitmişti. Her neyse, Faber'ı artık hatırlamazdı bile. Faber'ın da bir daha onu göreceği yoktu ama Gertrude bir simge olmuştu. Normal olarak Faber kendini bu tür duygusallığa asla kaptırmazdı. Yapısında çok soğuk, buz gibi bir nitelik vardı. Bu kendisini koruduğu için hep besler, güçlendirmeye çalışırdı. Ama şimdi başarıya ulaşmasına çok az bir süre kalmıştı. Kendini hayallere bu yüzden kaptırıyordu. Fırtına devam ettiği sürece onun güvencesi olacaktı. Pazartesi günü Tom'un telsiziyle denizaltıyı arayacak, geminin kaptanı da hava düzelir düzelmez kumsala bir sandal yollayacaktı. Ama fırtına pazartesiden önce dinerse küçük bir karışıklık olması ihtimali vardı. Adaya malzeme getiren tekne. Lucy ile David o zaman onun bu tekneyle karaya dönmesini haklı olarak bekleyeceklerdi. Lucy kontrol altına alamadı, parlak, canlı renklerle düşüncelerine girdi. Faber onun parmağını sararken amber rengi gözleriyle kendisine nasıl baktığını, biçimsiz erkek giysileri içinde merdivenleri çıkarken vücudunun nasıl kıvrıldığını, banyoda çıplak dururkenki göğüslerinin sevimli yuvarlaklığını anımsadı. Görüntüler birer anı olmaktan çıkıp fantezi haline girince Lucy sargının üzerinde eğilip onu öptü. Faber'ı kollarına aldı, banyodan çıkıp erkeğin ellerini tutarak göğüslerine bastırdı. Faber kendisini okul günlerinden beri kapılmadığı düşlere kaptıran hayal gücüne küfürler savurarak küçük karyolada tedirginlikle döndü. O zaman seksin gerçeğini keşfetmezden önce her gün karşılaştığı kendinden yaşlı kadınlarla çapraşık seks ilişkilerine girdiğini hayal eder, senaryolar hazırlardı. Örneğin Profesör Nagel'in esmer, ince, kültürlü karısı, kırmızı ruj süren kocasıyla hiç anlaşamayan köy bakkalı, kolalı giysiler içinde dolaşan yurt müdiresi. Bazen bu üç kadını bir araya getirir, olmadık seks alemleri hayal ederdi. 15 yaşında Batı Prusya ormanında bir hizmetçinin kızını baştan çıkardığında hayali seks alemlerini düş kırıcı gerçekten daha iyi olduğu düşüncesiyle bıraktı. Genç Henrik bu işe çok şaşırmıştı. İnsanın gözlerini karartan bir kuş gibi gökyüzünün maviliklerinde uçmak, iki vücudun mistik bir biçimde tek vücut haline gelmesi neredeydi? Düşlerini gerçekleştiremediğini anımsadıkça kurduğu hayaller ıstırap verici oluyordu. Daha sonra gerçekler gelişip olgunlaştığında Henrik cinsel doyumda erkeğin kendinden geçmesinin onun bir kadından zevk almasından değil, karşılıklı birbirlerinden hoşlanmalarından doğduğunu anlamıştı. Zamanla iyi başarılı bir aşık olmuştu. Seksi fiziksel yönden hoş olduğu kadar ilginç de bulmaya başlamıştı. Hiçbir zaman baştan çıkarıcılığıyla ünlü bir erkek olmamıştı. Çünkü istediği elde etmenin verdiği heyecan değil, uzmanların her şeyin teknik olduğunu ileri sürmelerine karşın karşılıklı alışveriş yapıp cinsel doyuma birlikte ulaşmaktı. Bazı kadınlar onu bir hayli çekici bulmuşlardı. Bu niteliğinin farkında olmaması da onu daha çok aranan bir erkek yapmıştı. Kaç kadınla ilişki kurduğunu anımsamaya çalıştı. Anna, Gertrude, Graham, Ingrid, Amerikalı kız, Stuttgart'taki iki hayat kadını, hepsini anımsayamıyordu ama 20'den fazla olamazdı. Ama bunların hiçbiri de Lucy kadar güzel değildiler. Faber sıkıntıyla soludu. Vatanına çok yakın olduğu, uzun bir süreden beri kadın konusunda çok dikkatli davrandığı için Lucy'nin kendisine yaklaşmasına izin vermişti. Kendi kendine kızıyordu. Disipline aykırıydı yaptığı. Bir insan görevi sona erinceye dek gevşememeliydi. Onun görevi de henüz bitmemişti. Malzeme getiren tekne sorunu vardı. Bunun için aklına çeşitli çözüm yolları geldi. Belki de bunların en uygunu ada halkını etkisiz duruma getirip tekneyi kendisinin tek başına karşılaması, bir masal uydurarak kaptanı geri yollamasıydı. Rose ailesini ziyarete geldiğini, bir akraba olduğunu ya da herhangi başka bir şey söyleyebilirdi. Şimdiki halde bu tüm dikkatini vermesini gerektirmeyecek kadar küçük bir sorundu. Daha sonra havanın durumuna göre bir karar verirdi. Şimdilik ciddi sorunları yoktu. Sahilden millerce uzakta dört kişinin kaldığı bir ada. İdeal bir saklanma yeriydi doğrusu. Bundan sonra İngiltere'den kaçmak bir bebek parkının parmaklıklarından atlamak kadar kolay olacaktı. Başından geçenleri, öldürdüğü kişileri düşününce... Bölge muhafız birliğinden beş kişi trendeki Yorkshire'lı delikanlı, Ab ve Erin adamı. Bunların yanında yaşlı bir adamı, bir sakatı, bir kadını ve bir çocuğu öldürmek çok kolay sayılırdı. Lucy de uyanıktı, dinliyordu, işitecek çok şey vardı, hava bir orkestra gibiydi. Yağmur çatıda trompet çalıyor, rüzgar evin saçaklarında flütün sesine benzer sesler çıkarıyor, deniz kumsalı bir piyanonun üzerinde kuş gibi dolaşan parmakları gibi yalıyordu. Ev de konuşuyordu adeta, fırtınaya karşı koyacağım diye ek yerlerinden çatırdıyordu. Odanın içinde daha da sesler vardı. David'in düzenli ağır soluk alıp verişleri, karşı duvara dayanmış kamp karyolasında yatan Joe'nun daha sık daha hafif solukları. Gürültü beni uyutmuyor diye düşündü Lucy. Sonra birden kimi kandırıyorum ben diye düşündü. Uyanık oluşu uyuyamamasının nedeni çıplak vücuduna bakan, parmağını sararken eliyle hafifçe dokunan, şimdi de bitişik odada belki de derin bir uykuda olan Henry'ydi. Henry ona kendisiyle ilgili fazla bir şey anlatmamıştı. Yalnızca evli olmadığını söylemişti. Nerede doğduğunu bilmiyordu. Dilinden de bir şey anlamak olası değildi. Hatta hayatını kazanmak için ne işi yaptığı üzerine bile bir imada bulunmamıştı. Ama Lucy onun dişçi ya da asker gibi bir meslek sahibi olduğunu düşünüyordu. Avukat olamayacak kadar renksiz bir kişi değildi. Gazeteci olmak içinse çok zekiydi. Doktorlar da mesleklerini 5 dakikadan daha fazla gizleyemezlerdi. Aktör olamayacak kadar da içine kapanıktı. Lucy onun asker olduğundan emindi. Acaba yalnız mı yaşıyordu, yoksa annesiyle mi oturuyordu, ya da bir kadınla? Balığa çıkmadığı zamanlar nasıl giyiniyordu? Lucy onu koyu mavi bir takım elbise, kruvaze ceketinin cebinde beyaz bir mendille görmek isterdi doğrusu. Arabası var mıydı acaba? Herhalde çok hızlı araba kullanıyordu. Bu düşünce aklına David'in 2 kişilik arabasını getirdi. Karabasana benzeyen hayalleri itmek için gözlerini sımsıkı kapadı. Başka bir şey düşün, başka bir şey düşün. Yine Henry'yi düşünmeye başladı. Acayip bir şeyin farkına vardı. Onunla yatmak istiyordu. Acayip bir istekti bu. Onun anlayışına göre bu tür isteklere kadınlar değil erkekler kapılırdı. Bir kadın bir erkekle tanışır, onu çekici bulur, daha iyi tanımak ister, hatta ona aşık bile olabilirdi. Ama böyle birdenbire fiziksel bir isteğe kapılmazdı, tabii bir anormalliği yoksa. Kendi kendine düşüncesinin gülünç olduğunu yineledi. Onun istediği kocasıyla sevişmekti. Karşısına çıkan ilk çekici, yakışıklı bir erkekle kocasını aldatmak değil, o tür kadınlardan değildi o. Yine de düşünmesi bile hoşuna gidiyordu. David'le Joe derin bir uykudaydılar. Yataktan kalkıp sahanlığı geçmesine, odaya girip kayar gibi erkeğin yanına girmesine hiçbir engel yoktu. Kişiliğinden, iyi yetiştirilmesinden, aile terbiyesinden başka ona engel olacak hiçbir şey yoktu. Eğer biriyle yatacaksa bu işi Henry ile yapmayı yeğlerdi. Henry'nin şefkatli, kibar, anlayışlı ve sevecen davranacağından emindi. Onun kendisini bir Soho fahişesi gibi sunmasını asla hor karşılamazdı. Aptallığına gülümseyerek yatakta döndü. Henry'nin kendisini küçük görüp görmeyeceğinden nasıl emin olabilirdi? Daha tanışalı bir gün olmuştu ve Henry günün büyük bir bölümünü uyuyarak geçirmişti. Yine de Henry'nin bir tür alayla karışık hayran bakışlarıyla bakmasını görmek hoş olacaktı. Ellerini hissetmek, vücuduna dokunmak, etinin sıcaklığına sokulmak güzel olurdu. Vücudunun kafasında canlanan hayallere yanıt verdiğini fark etti. Kendini ellemek isteğini duydu ama 4 yıldan beri yaptığı gibi kendine hakim oldu. Hiç olmazsa yaşlı bir kadın gibi kanımın çekilip kurumadığı ortaya çıktı diye düşündü. Bacaklarını kımıldattı, kasıklarına yayılan ılık bir hisle içini çekti. Artık uyumanın zamanıydı. Bu gece Henry ile ya da başka biriyle sevişmesine olanak yoktu. Bu düşünceyle yataktan kalkıp kapıya gitti. Faber sahanlıkta bir ayak sesi duyunca buna otomatikman tepki gösterdi. Yattığından beri kafasını dolduran tembel, şehvet dolu hayallerden arındı. Yataktan kayar gibi kalkarak odayı geçti. Odanın en karanlık köşesi olan pencerenin bulunduğu yere gitti. Şişi eline almıştı bile. Kapının açıldığını, birinin içeri girdiğini, kapının tekrar kapandığını duydu. O anda düşünmeye başladı. İçeri giren bir katil olsa kolayca kaçabilmek için kapıyı kapatmazdı. Üstelik böyle birinin onu burada bulamaması için yüzlerce neden vardı. Bu düşünceyi hemen kafasından uzaklaştırdı. Çünkü şimdiye dek en küçük ihtimalleri hesaba kattığı için sağ kalmıştı. Rüzgar bir an durdu. O sırada yatağın yanından bir iç çekiş, belli belirsiz bir soluma sesi geldi. Faber içeri girenin tam olarak nerede durduğunu anlamıştı, sıçradı. Faber içeri girenin bir kadın olduğunu anlamasından çok önce onu yakalayıp yatağa yüzüstü fırlatmış, şişi gırtlağına, dizini de göğsüne dayamıştı. Bir saniye içinde gelenin kim olduğunu anladı. Elini gevşetti, uzanıp başucu lambasını yaktı. Lucy'nin yüzü sapsarıydı ışıkta. Faber o görmeden şişi yerine soktu. Ağırlığını üzerinden çektikten sonra özür dilerim dedi. Lucy sırt üstü dönüp ona baktı. Kıkır kıkır gülmeye başladı. Faber seni hırsız sandım diye ekledi. Adada hırsız nereden gelecek diye güldü Lucy. Hücum eden kanla yüzü pembe pembe olmuştu. Üzerindeki çok bol eski moda pazen gecelik onu boğazından ayak parmaklarına kadar örtüyordu. Koyu kızıl saçları Faber'ın yastığının üzerine yayılmıştı. Gözleri olduğundan daha da irileşmişti, dudakları nemliydi. Faber alçak sesle "Olağanüstü güzeldin" dedi. Lucy gözlerini kapadı. Faber eğilip onu dudaklarından öptü. Genç kadının dudakları hemen aralandı. Erkeğin öpüşüne istekle karşılık verdi. Faber parmaklarının uçlarıyla onun omuzlarını, boynunu, kulaklarını okşadı. Lucy altında kıvranıyordu. Faber onu uzun süre öpmek, ağzının içini keşfetmek, bu yakınlığın tadını çıkarmak istiyordu. Ama Lucy'nin sevgiyle, şefkatle geçirecek zamanı yoktu. Elini erkeğin pijama pantolonunun içine sokmuştu, sıkıyordu. Sonra hafifçe inledi, solukları sıklaştı. Faber onu öpmeyi sürdürerek uzanıp ışığı söndürdü. Sonra genç kadından uzaklaşıp pijama ceketini çıkardı. Bunu öylesine çabuk yapmıştı ki Lucy'nin onun ne yaptığını merak etmesine zaman kalmamıştı. Sonra göğsüne bantla yapıştırdı, teneke kutuyu koparıp çıkardı. Şişle birlikte karyolanın altına doğru itti. Lucy'nin geceliğinin eteklerini beline kadar sıyırdı. Altında hiçbir şey yoktu. "Çabuk," dedi Lucy, "çabuk." Faber olanca ağırlığıyla onun üzerine eğildi. Lucy daha sonra en küçük bir suçluluk duygusuna bile kapılmadı. Kendini tatmin olmuş, huzur içinde tazelenmiş hissediyordu. İstediğini elde etmişti, hayatından memnundu. Gözleri kapalı hareketsiz yatıyor, Henry'nin ensesindeki tüyleri okşuyordu. Bir süre sonra "çok acele ettim," dedi. Faber "daha bitmedi ki," diye mırıldandı. Lucy karanlıkta kaşlarını çattı. "Yoksa sen?" "Hayır, bir şey olmadı. Seninki de tam anlamında oldu sayılmaz." Lucy gülümsedi. "Başka nasıl olur bilmiyorum." Faber ışığı yakarak ona baktı. "Göreceksin." Genç adam yataktan aşağı doğru kaydı. Genç kadının karnını öptü. Dili vücudunda geziniyordu. Çok hoştu. Sonra başı daha aşağıya indi. "Hayır," diye düşündü Lucy. "Beni en duyarlı yerimden öpmek istemiyor." Ama öptü. Öpmekten de fazlasını yaptı. Dudakları genç kadının yumuşak vücuduna dolandı ve derinliklerde bir geziye çıktı. Sonunda Faber'ın hiç durmayan dili, küçücük duyarlı Lucy'nin varlığından bile haberi olmayan yeri buldu. Önce Lucy'nin canı yanar gibi oldu. Sonra uğradığı şoku tümüyle, şimdiye kadar hiç bilmediği yakıcı bir duyguyla kavrularak unuttu. Heyecan üst üste yığıldı, yığıldı. Öyle bir an geldi ki Lucy haykırmak için ağzını açtı. Ama Henry uzanarak eliyle onun ağzını örttü. Lucy doruğa tırmanıp birbiri peşi sıra orgazma ulaşırken içinden çığlıklar atmayı sürdürüyordu. Sonunda en güçlü doruk noktasına geldi ve kendini bir daha yerinden kıpırdayamayacak kadar tükenmiş, bitkin hissetti. Bir süre hiçbir şey düşünemedi. "Neden sonra Lucy artık Lawrence'ın ne demek istediğini de anladım," dedi. Faber başını kaldırdı, "anlamadım." Lucy içini çekti. "Böyle olacağını aklımın ucuna bile getirmemiştim. Harikaydı."
Harika mıydı?
Ah tanrım, artık gücüm kuvvetim kalmadı. Faber onun yatış biçimini değiştirdi. Bacaklarını açarak üstüne diz çöktü. Lucy onun ne yapmak istediğini anlamıştı. İkinci kez şok geçirir gibi oldu. Öyle büyüktü ki, ama birden yapmak istedi. Onu ağzına almak gereksinimini duyuyordu. Bunun için başını kaldırdı. Dudakları onun çevresinde kapandı. Faber inledi. Şimdi Lucy'nin başını avuçları arasına almış, ileri geri inleyerek hareket ediyordu. Lucy onun yüzüne baktı. Faber çılgınca bakışlarla onun yüzüne bakıyor, yaptığının tadını çıkarmaya çalışıyordu. Lucy bir ara onun boşaldığı zaman ne yapması gerektiğini düşündü. Sonra hiç umurunda olmadığına karar verdi. Bundan da hoşlanacaktı, emindi. Oysa öyle olmadı. Kontrolünü yitirmek üzere olduğunu sandığı bir anda Faber geri çekildi. Lucy'nin üzerine uzanıp yavaşça içine girdi. Şimdi çok yavaş, uyumlu, kumsalı yalayan dalgalar gibi gidip geliyordu. Sonra ellerini Lucy'nin kalçalarının altına götürüp yuvarlaklıklarını avuçlayıp kendine doğru bastırdı. Lucy yüzüne baktığında onun kontrolünü yitirip kendini kaybetmeye hazır olduğunu gördü. Bu da genç kadını her şeyden çok heyecanlandırdı. Sonunda erkek sırtını kamburlaştırıp yüzü bir ıstırap dalgasıyla buruştuğunda Lucy bacaklarını onun beline sarıp kendini zevkin dalgalarına bıraktı. Sonra onca zamandan sonra Lawrence'ın söz verdiği trompet seslerini, gök gürültülerini duydu. Uzun bir süre sessiz yattılar. Lucy sımsıcak olduğunu hissediyordu. Adaya geldiğinden beri kendini hiç böylesine sıcak hissetmemişti. Soluk alıp verişleri düzene girdiğinde dışarıdaki fırtınanın sesini duydu. Henry üzerinde yatıyordu. Lucy bu ağırlıktan, erkeğin vücudundan gelen hafif ter kokusundan hoşlanıyordu. Henry bir aşk macerası yaşamak için kusursuz bir erkekti. Lucy'nin vücudu hakkında Lucy'den daha çok şey biliyordu. Üstelik yakışıklı bir erkekti. Omuzlarda geniş ve adeleli, kalça ve belde dardı. Güçlü, ince ve kibardı, kusursuzdu. Yine de Lucy ona asla aşık olmayacağını biliyordu. Onunla kaçmak, onunla evlenmek istemezdi doğrusu. Henry'nin içinde çok soğuk, sert, acımasız bir şey olduğunu, varlığının bir bölümünün başka bir şeye adandığını, bunun için sıradan duyguları daha yüksek amaçlar için anında feda edebileceğini hissediyordu. Henry hiçbir kadına asla ait olamazdı. Çünkü bir ressamın sanatına, bir iş adamının açgözlülüğüne, bir vatanseverin ülkesine, bir sosyalistin devrimi olan bağlılığı gibi o da kendini çok yüksek başka bir davaya vermişti. Onu kendinden uzak tutmalı, alışkanlık yapan bir ilaç gibi dikkatle, tedbirli kullanmalıydı. Zaten kendini kaptıracak kadar zaman da olmayacaktı. Henry en fazla bir gün sonra gitmiş olacaktı. Sonunda kıpırdandı Lucy. Henry üzerinden kayıp sırt üstü yattı. Genç kadın bir dirseği üzerine doğrulup onun vücuduna baktı. Bu vücutta yara izleri vardı. Göğsünde uzun bir tane, kalçasında da yıldız biçiminde bir yanık izi olabilirdi bu. Küçük bir iz vardı.
"Pek hanımefendi gibi konuşmuş olmayacağım ama sana teşekkür etmek istiyorum Henry."
Erkek uzanıp onun yanağına dokundu, gülümsedi. "Sen tam bir hanımefendisin."
"Ne yaptığını bilmiyorsun sen."
Henry parmağını onun dudakları üzerine koydu. "Ne yaptığımı biliyorum ben." Lucy onun parmağını ısırdı. Sonra göğsünün üzerine koydu. Erkek onun meme ucunu okşadı. "Lucy lütfen yine yap," dedi. "Yapabileceğimi sanmıyorum." Ama yaptı.
Lucy erkeğin yanından şafak söktükten birkaç saat sonra ayrıldı. Öteki yatak odasından bir gürültü gelmiş, birden evde bir çocuğuyla kocasının bulunduğunu anımsamıştı. Faber ona bunun önemi olmadığını, kocasının ne düşündüğü ya da bildiği konusunda en küçük bir kaygıya kapılmaya gerek bulunmadığını söylemek istedi. Ama dilini tutup onun gitmesine izin verdi. Lucy onu bir kez daha öptü. Sonra kalkıp kırışmış geceliğini düzeltti. Parmaklarının ucuna basarak yürüyüp odadan çıktı. Faber arkasından ona sevgiyle bakıyordu. Harika bir kadın diye düşündü Faber yalnız kalınca. Sırt üstü uzanıp bakışlarını tavana dikti. Çok da saf ve tecrübesiz. Yine de tatmin edici olmuştu her şey. Ona aşık olabilirdim diye geçirdi aklından. Sonra kalkıp yatağın altındaki film kutusuyla kılıfı içindeki bıçağı aldı. Bunları üzerinde taşıyıp taşımamayı düşündü. Lucy ile gündüz vakti sevişmek isteyebilirdi. Bıçağı üzerinde taşımaya karar verdi. Onsuz kendini çıplak gibi hissedecekti. Film kutusunu bir yere koyardı artık. Üst çekmecelerden birine yerleştirdi. Kutunun üzerine kimlik belgelerini, cüzdanını koydu. Tüm kuralları çiğnediğinin farkındaydı. Ama bu onun son göreviydi. Bir kadınla tatlı anlar geçirmeye hak kazanmıştı. Zaten birisi filmleri görse bile önemi yoktu. Ne yapabilirlerdi ki? Yatağa uzandı, sonra yine kalktı. Yıllar yılı aldığı eğitim onu bir takım tehlikelere atılmaktan alıkoyuyordu. Film kutusuyla kimlik belgelerini ceketinin cebine koydu. Artık rahat edebilirdi. Çocuğun sesini, peşinden Lucy'nin aşağı indiğini, sonra da David'in sürüne sürüne banyoya girdiğini duydu. Onun da kalkması, aileyle birlikte kahvaltı etmesi gerekti. Zaten uykusu yoktu. Yağmurun çizgi çizgi indiği pencerenin önünde durup havanın öfkesini, banyo kapısının açıldığını duyana kadar seyretti. Sonra pijamasının ceketini giyerek tıraş olmak için odadan çıktı. David'in tıraş makinesini ondan izin almadan kullandı. Artık izin almasının ya da almamasının önemi yok gibiydi. 24. Kısım. Erwin Rommel, Heinz Guderian'la çatışacağını daha işin başından biliyordu. General Guderian tam Rommel'in nefret ettiği tipik soylu bir Prusya subayıydı. Onu uzun bir süredir tanıyordu. İlk günlerde ikisi de Goslar Jäger taburuna kumanda etmişler, Polonya seferi sırasında yeniden karşılaşmışlardı. Rommel Afrika'dan ayrıldığında yerine Guderian'ın verilmesini istemişti. Çünkü savaşın kaybedildiğini biliyordu. Ama oynadığı oyun sökmemiş, Guderian Hitler'in gözünden düşmüş olduğundan önerisi derhal reddedilmişti. Rommel General'in Herren Club'da oturmuş içerken pantolonu kırışmasın diye dizine mendilini örten tipten bir subay olduğunu hissediyordu. Babası subay, dedesi de çok zengin olduğu için o da subay olmuştu. Yarbaylıktan 4 yıl gibi kısa bir sürede Feldmarşallığa yükselen Rommel, bir öğretmenin oğlu olduğundan asla katılamadığı bu askeri kastı daima küçümserdi. Şimdi karşısında oturmuş Fransız Rothschild ailesinden gelen brandiyi yudumlayan generale bakıyordu. Guderian'la yardımcısı General von Geyr, Rommel'e askerlerini nasıl yayması gerektiği konusunda bilgi vermek için onun Kuzey Fransa'daki La Roche-Guyon'da bulunan karargahına gelmişlerdi. Rommel'in bu tür ziyaretlere tepkisi sabırsızlıkla öfke arasında değişirdi. Onun görüşüne göre genelkurmay istihbarat ve düzenli malzeme sağlamalıydı. Kuzey Afrika'daki deneyimlerinden onların bu iki işi de yapmadıklarını biliyordu. Guderian'ın kırpılmış kumral bıyıkları vardı. Gözlerinin kuyrukları öylesine kırışıktı ki insanı hep sırıtıyormuş gibi bir bakışı vardı. Uzun boylu, yakışıklıydı. Bu nitelikleri de onu kısa boylu, çirkin, saçları dökülmekte olan Rommel için sevimli kılmıyordu. Rahat, umursamaz bir hali vardı Guderian'ın. Savaşın bu kademesinde halinden memnun görünen bir Alman subayı ancak budala olurdu. Biraz önce yedikleri güneyden getirilmiş şarap ve dana eti Guderian'ın bu halini asla mazur gösteremezdi. Rommel Guderian'ın tartışmalara başlamasını beklerken pencerenin önünde durmuş, yağmurun ıhlamur ağaçlarından yere süzülmesini seyrediyordu. Guderian konuşmaya başladığında maksadını en iyi biçimde anlatmayı düşündüğü ve konuya dolaylı yoldan yaklaşmaya karar verdiği belli oldu.
Türkiye'de diye başladı. 9. ve 10. İngiliz orduları Türk ordusuyla sınırda Yunanlılarla beraber yığınak yapıyorlar. Yugoslavya'da da partizanlar toplanıyorlar. Cezayir'deki Fransızlar Riviera'yı işgale hazırlanıyor. Rusların karadan ve denizden İsveç'e karşı saldırıya geçmeye çalışıyorlar. İtalya'da müttefikler Roma'ya yürümek üzereler. Buna benzer başka belirtiler de var. Girit'te bir general kaçırıldı. Lyon'da bir gizli servis ajanı öldürüldü. Rodos'ta bir radar istasyonuna saldırıldı. Atina'da bir uçağa yakıt yerine asit konulup mahvedildi. Sagvaak'ta bir komando baskını yapıldı. Bologna Sürsen'de bir oksijen fabrikasına patlama oldu. Arden'de bir tren raydan çıktı. Daha saymaya devam edebilirim. Durum ortada, işgal altındaki yerlerde bitmez tükenmez sabotaj ve ihanet olayları görülüyor. Sınırlarımızın her yerinde saldırı hazırlıkları sürüp gidiyor. Bu yaz müttefiklerin büyük bir saldırıya geçeceklerinden kimsenin kuşkusu yok. Ve de bütün bu olaylar saldırının nereden yapılacağı konusunda bizi şaşırtmak için düzenlenmiş numaralardır. General sustu. Guderian'ın bir öğretmenin ders verişi gibi bir tavırla çektiği bu nutuk Rommel'i sinirlendiriyordu. Onun susmasını fırsat bilip atıldı. İşte bunun için bir genelkurmayımız var ya, genelkurmayın görevi bu tür bilgileri ayrıntılarıyla öğrenmek, düşman faaliyetini değerlendirmek ve gelecekteki planlarını önceden kestirmektir. Guderian hoşgörüyle gülümsedi. Böylesine bir falcılığın da bir derecesi olduğunu kabullenmeliyiz. Saldırının nereden yapılacağına dair bir takım görüşleriniz olduğundan eminim. Hepimizin bir görüşü var. Stratejimiz tahminlerimizin yanlış olabileceğini de hesaba katmak zorunda. Şimdi Rommel onun sözü nereye getirmek istediğini anlamaya başlamıştı. Sonuç ifade edilmezden önce aynı fikirde olmadığını haykırmamak için kendini güç zapt etti. Dört zırhlı tümen sizin emrinizde diye Guderian konuşmasını sürdürdü. Amiens'teki 2. Panzer tümeni, Rouen'de 116. tümen, Caen'de 21. tümen, Toulouse'da 2. SS tümeni. Bu tümenlerin hepsinin herhangi bir noktada misilleme harekatına girişebilmek için sahilden oldukça iç kısımda toplanmaları gerektiğini General Geyer size söylemişti. Bu strateji gerçekten de OKV siyasetinin bir prensibidir. Yine de siz General von Geyer'in önerisine yalnızca karşı koymakla kalmayıp 21. tümeni Atlantik sahiline kadar götürdünüz. Rommel ve diğer 3 tümen de en kısa zamanda sahile inmeli diye patladı. Sizler ne zaman öğreneceksiniz? Müttefikler havaya hakim oldular. Çıkarma başladığı anda zırhlı tümenleri harekete geçirmek olanaksızlaşacak. Müttefikler sahile çıktıklarında sizin o değerli panzerleriniz Paris'te olursa Paris'te kalacaklardır. Onları İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri orada kıpırdayamaz hale getirecektir. Müttefikler Saint Michel Bulvarı'na gelince de Paris'te kalacaklar, biliyorum. Çünkü bana aynı numarayı 2 kez oynadılar. Rommel soluk almak için durdu. Zırhlı birliklerimizi sefer halinde kullanılacak bir yedek güç haline toplamak onları yararsız hale getirmek demektir. Çünkü karşı saldırı olmayacak. İşgale sahilde en zayıf noktada karşı konulmalı. Müttefikler denize dökülmelidir. Rommel kendi savunma stratejisini anlatırken yüzündeki kan çekilmiş sapsarı olmuştu. Sualtı engelleri yaptırdım, Atlantik duvarını güçlendirdim, mayın döşettim. Hatlarımızın gerisine uçak indirmek için kullanılabilecek her karış toprağa kazıklar çaktırdım. Askerlerin boş oldukları her anı savunma siperleri kazarak geçirdiler. Zırhlı birliklerimin sahile inmeleri gerek. OKV yedek güçleri Fransa'da yeniden dağıtmak zorunda. 9. ve 10. SS birlikleri Doğu cephesinden geri getirilmeli. Tüm stratejimiz müttefiklerin sahilde mevzilenmelerini kesinlikle önlemek olmalı. Eğer mevzilenmeyi başarırlarsa çarpışmayı kaybettik demektir. Hatta belki de bütün savaşı. Guderian gözlerinde o insanı çileden çıkaran sırıtmayla öne doğru eğildi. ''Siz bizim Avrupa sahilini, Norveç'teki Tromso'dan Roma'ya kadar tüm İberik Yarımadası'nı savunmamızı istiyorsunuz. Bunu yapacak askeri nereden bulacağız?'' Rommel, ''Bu sorunun 1938'de sorulması gerekirdi.'' diye mırıldandı. Bu sözden sonra sıkıntılı bir sessizlik oldu. Siyasetten hiç hoşlanmayan, siyasete hiç karışmayan Rommel'in böyle bir şey söylemesi sözcüklerin anlamını daha da etkili kılıyordu. Sessizliği General von Geyer bozdu. ''Sizce saldırı nereden gelecek Feldmarşal?'' Rommel düşündü. Son zamana kadar pas de calais diye düşünüyordum. Oysa son kez Führer'le yapılan toplantıda onun Normandiya üzerinde durması beni etkiledi. Führer'in içgüdüsüne hiç aldanmamış olmasına inancım kesindir. Bu yüzden panzerlerimizin özellikle Normandiya sahillerine yerleştirilmesini, Somme ağzına da belki de bir tümen konmasını düşünüyorum. Bu son grup benim kuvvetlerim dışında bir kuvvet tarafından desteklenmelidir.
Guderian başını ciddi ciddi sallayarak,
''Hayır, hayır olmaz dedi, bence çok tehlikeli olur.''
Rommel bu görüşmeyi Hitler'e bizzat iletmeye hazırım diye onu tehdit etti.
''O halde hiç durmayın.'' dedi Guderian. ''Çünkü ben planınızı desteklemeyeceğim. Ancak...''
''Evet.'' dedi Rommel. Guderian'ın tutumunu değiştirme ihtimalinin olması onu şaşırtmıştı. Guderian oturduğu yerde tedirgin tedirgin kıpırdadı. Rommel gibi inatçı düşmanına ödün vermek niyetinde değildi.
''Belki biliyorsunuzdur, Hitler İngiltere'deki olağanüstü güvendiği bir ajanından rapor bekliyor.''
''Hatırlıyorum.'' diye Rommel başını salladı. ''Die Nadel.''
''Evet, bu ajan İngiltere'nin doğu bölgesinde General Patton'ın emrinde toplanan 1. Birleşik Ordu grubunun gücünü öğrenmekle görevlendirildi. Eğer Die Nadel ordunun güçlü, büyük ve harekete hazır olduğunu bildirirse o zaman görüşünüze karşı çıkmayı sürdürürüm.'' Öte yandan eğer bu ordunun bir blöf olduğu raporunu verirse, o zaman size hak veririm. Siz de panzerlerinizi istediğiniz gibi yerleştirirsiniz. Bu uzlaşmaya razı mısınız?
Rommel başıyla onayladı. Sonrası Die Nadel'den gelecek habere bağlı.
Evet, her şey Die Nadel'e bağlı.